Ayrım 10.
Yanında duran aşçı kadın da erkek sesine benzeyen kalın sesiyle yavaşça "Ne alıyorsun sersem?" diye söyleniyordu. Gömleği tuz kokuyor da. Ne olmuş yani? Çalışan erkeğin gömleği kokulu sabunla esans kokacak değil ya. Terde tuz kokar tabii. Ne alıyorsun be? Yoksa sana bir şey mi yaptım? Yok canım, hiç öyle şey olur mu teyze? Öyleyse ne diye gözyaşı döküyorsun? Aptal mısın nesin? Genç kız başını leğenin üzerine eğmiş, hıçkırıklarını zorlukla tutmaya çalışarak "Yabancının gömleği değil ya, sevdiğimin, bir tanecik sevgilimin gömleğini yıkıyorum," diye mırıldandı. Aşçı kadın ellerini beline koyup uzun süre susarak öfkeyle baktı. Sonra "Yok, artık bu kadarı yeter Varka, sana söylüyorum başını kaldır," dedi. Zavallı küçücük öküz sürücüsü henüz 17 bahar görmüştü. Başını kaldırdı. Aşçı kadın kendisine bakan gözlerin nemli olduğunu ama aynı zamanda mutlulukla baktıklarını fark etti. Genç kız, "Onun gömleğindeki tuzu bile seviyorum," dedi. Darya Kuprianovna'nın geniş göğsü fırtınaya tutunmuş gibi kabardı. Kahkahalarla gülerek, "Şimdi işte tam bir genç kız oldun Varka," dedi. "Eskiden nasıldım ya? Gerçekten bir genç kız değil miydim? Eskiden neydin ki? Rüzgar gibi bir varlık. Şimdi tam bir genç kız oldun. Bir delikanlı sevdiği genç kız için bir başka erkeği dövünceye kadar delikanlı sayılmaz. Sadece uzun pantolon giymiş bir çocuk sayılır. Kız da öyle. Yürüp durduğu, gözlerini oraya buraya çevirdiği, yan yan baktığı sürece tam anlamında bir genç kız sayılmaz. Eteğinin altına rüzgar dolan bir yaratıktır, o kadar. Ama gözleri sevdiği erkek için yaşlanır. Geceleri yastığını ıslatmaya başlarsa, işte o zaman gerçek bir genç kız olur. Anlıyor musun küçük budala?" Davidov kulübede uzanmış, ellerini başının altına kenetlemişti. Bir türlü gözüne uyku girmiyordu. Üzüntülü üzüntülü düşünüyordu. "Şu kolozdaki adamları anlayamıyorum. Ne düşündüklerini bilemiyorum. Önce kulakların ellerindeki malları aldık, sonra kolozu organize ettik. Daha sonra tarım işlerine giriştik. İnsanlara yaklaşmaya, onları tanımaya, daha yakından öğrenmeye zaman kalmadı. Oysa insanları tanımazsam doğru dürüst bir başkan olabilir miyim? Ama onları tanımaya fırsat bulamadıysam bunu nasıl yaparım? Hepsini tanımam gerekir. Zaten sayıları o kadar fazla değil ki. Yalnız bu iş pek o kadar kolay olmayacak. İşte Arjanov durup dururken kendini nasıl bir ışık altında gösterdi. Hem de adamı saf sanıyorlar. Ama o hiç de saf değil. Saflık nerede? O nerede? Ne var ki onu ilk anda anlayabilenin, o sakallı keratanın içini kavrayanın alnını karışlarım. Bir defa daha çocukken kendi kabuğuna çekilmiş, kabuğunu sımsıkı kapamış. Gel de ruhuna gir bakalım. Seni içine bırakır mı, bırakmaz mı? Ya Kolukiç desem? O da bir şifreli kilit. Onu adam akıllı şöyle bir incelemek gerekiyor. Tabii eskiden kulaktı, bunu biliyoruz. Ama şimdi doğrusunu söylemek gerekirse iyi çalışıyor, candan iş görüyor. Belki de geçmişteki işleri ortaya çıkar diye korkuyor, kim bilir. Ama ne olursa olsun onu kolhoz başkanlığından çıkarmalı. Gidip herkes gibi tarlada çalışsın bakalım. Ataman Çukov'u da anlayamadım. Bana tıpkı sehpaya çekilecek bir adammışım gibi bakıyor, cellat gibi. Neden acaba? Adam zengin değildi ki, orta halli biriydi. Beyazların yanında çalışmışsa ne yapalım? Hangisi onların emrinde çalışmadı ki? Hayır, bu işin içinde başka bir şey var. Bütün bunları iyice bir düşünmem gerekiyor. Şimdiye kadar kime gerçekten dayanabileceğimi, kime güvenebileceğimi bilmeden körü körüne idare ettim. Yeter artık. Ah, seni eski denizci. Fabrikadakiler burada kolozu nasıl idare ettiğini bir öğrenseler, kulaklarını adam akıllı çekerler, koparırlar bile. Kulübenin yanına, açıklık yerde toprağın üzerine öküzlerini süren kadınlar yatmışlardı. Davidov uyku arasında Varya'nın ince sesiyle Kuprianovna'nın baritona benzeyen kalın sesini duyuyordu. Aşçı kadın gülerek nefes nefese konuşuyordu. "Anasına sokulan buzağı gibi ne sokuluyorsun kız? Yeter artık, neymiş bu sarılmaklar? Sana söylüyorum, işitiyor musun Varka? Allah aşkına azıcık yana çekil. Her tarafından ateş fışkırıyor be, soba gibisin. İşitmiyor musun? Sana söylüyorum. Hay Allah, nereden senin yanına yattım? Vücudun amma da sıcak. Hasta mısın ne?" Varya'nın hafif gülüşü tıpkı bir kumru sesini andırıyordu. Dido uykulu uykulu gülümseyerek yan yana yatan iki kadını hayalinde canlandırdı. Tam uykuya dalmak üzereyken, ne cici kız, büyümüştü artık. Neredeyse gelinlik kız olacak. Ama aklına bakarsan daha çocuk. Mutlu ol sevimli küçük, bağrı yanık var yuhacığım, diye için için söylendi. Uyandığında artık gün ağarmıştı. Kulübede kimse yoktu. Dışarıdan hiçbir erkeğin sesi gelmiyordu. Herkes tarlaya çıkmıştı bile. Yalnız kendisi geniş ranzanın üzerinde tek başına yatıyordu. Bunu fark eder etmez hemen kalktı. Poturunu, çizmelerini giydi. Ancak o zaman yelken bezinden yapılmış bir denizci gömleğinin tertemiz yıkanıp başucuna asılmış olduğunu fark etti. Hayretle, bu gömlek de nereden çıktı? Buraya gömleksiz geldim. Bunu yanıma aldığımı hiç hatırlamıyorum. Nasıl oldu da buraya geldi? Hay Allah, amma karışık iş ha, diye söylendi. Sonra gördüğünün rüya olmadığını anlamak için serin yelken bezini eliyle yokladı. Her şeyi ancak gömleği sırtına giyip de kulübeden çıktığında anladı. Var ya sırtına şık, mavi bir hırka, ayağına da güzelce ütülenmiş siyah bir eteklik giymiş olarak fıçının yanında ayaklarını yıkıyordu. Tıpkı yeni doğan gün gibi taptazeydi. O dolgun kırmızı dudaklarıyla gülümsüyor, birbirlerine pek yakın olmayan kül rengi gözlerinde de bir gün önceki gibi büyük bir sevinç seziliyordu. Gülerek yüksek sesle, ''Dünkü yorgunluğunu çıkardın mı başkan?'' diye sordu. ''Uyuyakaldın da.'' ''Sen bu gece neredeydin?'' ''Köye gittim.'' ''Peki ne zaman döndün?'' ''Hemen şimdi.'' ''Gömleği sen mi getirdin?'' Genç kız bir şey söylemeden evet anlamında başını salladı. Sonra gözlerinde bir endişe belirdi. ''Yoksa yanlış mı yaptın? Belki evine uğramamı istemiyordun. Ama ne yapayım? O çizgili gömlek artık işe yaramaz diye düşündüm de.'' Aferin sana var Yuha. Bütün yaptıkların için çok çok teşekkür ederim. Yalnız sen kimin şerefine süslendin öyle? Bu ne şıklık Allah'ım? Parmağına yüzük bile takmışsın. Genç kız küçük parmağına geçirdiği gümüş yüzüğü utangaç bir tavırla evirip çevirerek ''Üstüm başım kirpas içindeydi, berbat olmuştu.'' diye kekeledi. ''Bu yüzden köye gidip hem annemi göreyim hem de üstümü başımı değiştireyim.'' dedim. Sonunda utangaçlığını yenebildi. Gözlerinde muzip bir parıltıyla kunduralarımı da giyecektim. Hiç olmazsa bir defa olsun ayağımda ayakkabı göresin diye. Ama ayakkabıyla öküz nodullanmaz. Davidov bir kahkaha attı. Üzülme, artık gözlerimi senden ayırmam benim çevik ayaklı küçük karacam. Hadi git bakalım, öküzleri boyunduruk altına al. Ben yüzümü yıkayıp geleceğim. Ama Davidov o gün çalışamadı. Henüz yüzünü yıkamıştı ki Kondrat Maydanikov yanına yaklaştı. Davidov gülümseyerek ''Ben sana iki gün izin vermiştim. Ne diye öyle erken geldin?'' diye sordu. Kondrat elini salladı. ''Canım sıkıldı orada. Karım ayağa kalktı. Hastalığı sıtmaymış. O iyi olunca bana yapılacak bir şey kaldı mı? Döndüm arkama. Yallah buraya. Varka nerede?'' ''Öküzleri boyunduruğa almaya gitti.'' Geldiğime göre ben gider çalışırım. Sen misafirsin. Burada bekle. Lübişkin 8 saban getiriyor. Buraya gelirken onlara rastladım. Agapon sanki General Kutuzov'muş gibi beyaz bir ata binmiş en önde geliyordu. Ha sana bir haberim daha var. Dün akşam karanlık basınca Nagurnov'u ateş etmişler. Nasıl ateş etmişler? Batbaya ateş etmişler işte. Tüfekle. Bu işi kimin yaptığını kimse bilmiyor. Nagurnov açık pencerenin önünde oturuyormuş. İçeride ışık yanıyormuş. Herifin biri tutmuş ateş etmiş. Kurşun şakağının ta yanından geçmiş. Yalnız cildini azıcık yakmış o kadar. Ama başını gene sallamaya başladı. Eskiden geçirdiği kafatası ameliyatından mı yoksa öfkeden mi bilmiyorum. Kafasını sallayıp duruyor. Yoksa başka bir şeyci yok sağ salim. Bölgeden milisler geldi. Etrafı dolaşıp duruyor. Sorup soruşturuyorlar. Herhalde elleri boş dönecekler. Davidov, ''Yarın sizlere veda etmem gerekecek. Şimdi gidip köye bir bakayım.'' dedi. Düşman baş kaldırmaya başladı öyle değil mi ha? Ne dersin Kondrat?'' Maydanikov sakin bir tavırla kaldırsın bakalım. Fena değil, kalkan başı vurmak daha kolay olur.'' deyip kunduralarını değiştirmeye koyuldu. 8. Bölüm. Gece yarısından sonra yıldızlı gökleri ard arda gelen karanlık kalın bulutlar kapladı. Sonbahar yağmuru gibi can sıkıcı bir yağmur ince ince yağmaya başladı. Kısa süre sonra step kapkaranlık oldu, serinledi, derin bir sessizliğe gömüldü. Tıpkı ta derinlerdeki rutubetli bir bodrum gibiydi. Gün doğmadan bir saat önce rüzgar çıktı. Bulutlar üst üste yığılarak harekete geçtiler. O zamana kadar dümdüz inen yağmur yan yan doğuya doğru yönelerek yağmaya başladı. Sonra nasıl birden başladıysa aynı şekilde ansızın kesiliverdi. Güneş doğmadan önce ekibin kulübesine bir atlı yaklaştı. Hiç acele etmeden atından indi. Hayvanı az ilerideki boyatmış bir fundalığa bağladı. Sonra gene hiç acele etmeden ayaklarını yanlara doğru açarak yürürken topraktan yapılmış ocağın başında uğraşıp duran aşçı kadının yanına geldi. Alçak sesle "Merhaba," dedi. Kurpiyanovna bu selama karşılık vermedi. Toprağın üzerine diz çökmüş, dirsekleriyle geniş göğsünü yere dayamış, başını yana eğmiş, kömür haline gelmiş tahtaları olanca gücüyle üfleyerek ateş yakmaya çalışıyor ama gayretleri boşa gidiyordu. Yağmurla ıslanmış toprak üzerinde nemlenen tahtalar bir türlü tutuşmuyor, kadının kıpkırmızı yüzüne doğru dalga dalga dumanla kurşun rengi kül parçacıkları geliyordu. Canı sıkılan aşçı kadın dumanın etkisi altında boğulur gibi öksürerek "Tuh, Allah kahretsin böyle aşçılığı," dedi. Sonra doğruldu. Ellerini yukarı kaldırdı. Başörtüsünün altından fırlayan saçlarını düzeltti. Gelen adamın karşısında durduğunu ancak o zaman gördü. Adam kadını hafifçe yana doğru iterek "Tahta parçalarını geceleri kulübeye kaldırmalı anacığım," dedi. "Burnundan rüzgar esse gene de ıslak tahtaları tutuşturamazsın. Dur, ben sana yardım edeyim." Kupriyanovna somurtkan bir tavırla "Bozkırlarda orada burada serserilik edip el aleme öğüt verenleriniz çok olur. Sen dene bakalım, yakabilir misin? Ben de bir kenara çekilip burnundan çıkacak rüzgara bir bakayım," diye söylendi. Ama gene de seve seve yana çekildi. Tanımadığı adamı tepeden tırnağa dikkatle süzmeye başladı. Gelen adam orta boylu, gösterişsiz biriydi. Üzerinde porsuk derisinden yapılmış, epey yıpranmış bir ceket vardı. Ama ceketi kendisine yakıştıracak şekilde giymiş, belini de bir asker palaskasıyla sıkmıştı. Toprak rengi pantolonu yer yer dikkatle örülüp yamanmıştı. Ta yukarıya kadar kurşuni bir çamur tabakasıyla kaplı olan eski çizmeleri de belliydi ki artık ömürlerini tamamlıyorlardı. Bütün bu sade, aynı zamanda fakir denecek derecede gösterişsiz giyime, tam anlamıyla aykırı olarak başında gümüş rengi astragandan, Kuban kazaklarının giydikleri cinsten şık bir kalpak vardı. Adam onu ta kaşlarının üzerine çekmişti ama yüzünde cana yakın, açık bir anlam okunuyordu. Ucu düğme gibi basık küçük burnu gülümsedikçe kırışıyordu. Kahverengi gözlerinin şefkatli, aynı zamanda da bu genç adamın zeki olduğunu belli eden alaylı bakışları vardı. Yere çömeldi. İç cebinden çakmağını ve mantarı yıpranmış düz bir şişe çıkardı. Kısa süre sonra küçük tahtalar benzinle bol bol ıslanmış, alevler etrafı ısıtarak neşeli neşeli oynamaya başlamıştı. Adam şakacı bir tavırla aşçı kadının etli omzuna hafif vurarak "İşte böyle yapmak gerekirdi anacığım," dedi. "Bu şişeye gelince artık varsın sende kalsın. Belki beni hatırlarsın. Ateş yakmak için kullandığın çıralar biraz ıslandı mı bu şişeden benzin dökersin. Her şey hemen yoluna girer. Al bakalım armağanını. Ama ekmek tatlısı yaparsan beni unutma. Bir çanak dolusu isterim. Hem de en tatlı yerinden." Kupriyanovna şişeyi koynunda saklayarak yapmacık bir nezaketle teşekkür etti. "Çok çok teşekkür ederim bu armağanı oğlum. Sana ekmek tatlısı değil, ballı çörek bile yaparım. Peki ama bu şişeyi ne diye yanında taşıyorsun? Baytar falan mısın sen? Hani şu ineklerimizi tedavi edenlerden misin?" Gelen adam doğrudan doğruya karşılık vermek istemedi. "Hayır, inek doktoru falan değilim," dedi. "Peki sizin çiftçiler nerede? Yoksa hala uyuyorlar mı?" Kimi öküzleri getirmek için göle gitti. Kimi uzaklardaki tarlalarda iki büklüm çift sürmeye başlamış bile. "Davidov burada mı?" "Kulübede. Uyuyor azıcık. Dün bütün gün canı çıktı. İşe geldi mi hepimizi geride bırakır. Çok da geç yattı hani." "Geç vakte kadar ne yaptı?" "Ben ne bileyim. Zaten tarladan geç dönmüştü. Bir de gidip daha kışın kolhoz kurulmadan ekilmiş tarlalara baktı. Ta otların üst tarafına kadar gitti." Adam burnunu kırıştırarak gülümsedi. Aşçı kadının pırıl pırıl yuvarlak yüzüne dikkatle baktı. İnsan toprakları geceliğin mi denetler? Oraya giderken hava daha aydınlıktı, anlıyor musun? Dönerken karardı. Ama neden geç kaldığını bilmiyorum. Belki de orada durup bülbül dinlemiştir. Ah, o bülbüller yok mu? Bizim dikenli vadide ne sesler çıkarırlar, aklın durur. Öyle bir öterler ki, öyle çeşitli sesler çıkarırlar ki, gözüne uyku girmez. İnsanın yüreğini alt üst ederler keratalar. Bazen yattığım yerde seslerini duyarım da elimde olmayarak gözlerimden acı yaşlar fışkırır. Ağlar dururum. Neden? Neden olur mu? Ya gençliği aklına gelir insanın, ya geçmişte olmuş bitmiş çeşitli şeyler, ya da gençlikte başından geçenler. Senin anlayacağın bir kadını ağlatmak için pek fazla şey gerekmez. Davido tarlalara bakmaya tek başına mı gitmişti? Allah'a şükür kör değil. Dolaşırken yanına kılavuz istemez. Kupriyanovna birden şüphelenerek dudaklarını kıstı. Sen kimsin Allah aşkına? Buraya niçin geldin? Arkadaş Davidov'la bir iş görüşmeye geldim. Adam gene doğrudan doğruya cevap vermeden devam etti. Ama acelem yok. Uyanmasını beklerim. Çalışkan çocuktur. Varsın dinlensin. Yeniden kuvvet toplasın. Biz bu arada seninle odunlar alev alıncaya kadar şundan bundan söz açar, sohbet ederiz, olmaz mı? Kupriyanovna, seninle oturup burada çene yarıştırırsam bu koca orduya patatesi kim soyacak, dedi. Her şeye çare bulan yabancı buna da buldu. Cebinden bir çakı çıkardı. Keskin olup olmadığını tırnağında denedikten sonra, getir bakalım şu patatesi, dedi. Onu soymaya yardım edelim. Senin gibi cana yakın bir aşçı kadına hayatım boyunca yardım etmek isterim. Yeter ki geceleri güler yüz göstersin. Hani şimdi yaptığın kadarı yeter. Duyduğu hoşnutluktan biraz daha kızaran Kupriyanovna yapmacık bir tavırla acınıyormuş gibi başını salladı. Sen çelimsizsin. Ne canın var ki? Benim dişime göre değilsin sen. Belki bir gecelik sana da güler yüz gösterirdim ama nasıl olsa karanlıkta görmezsin ki. Yabancı oturduğu meşe kütüğünün üzerine rahatça yerleşti. Gözlerini kısıp gülen aşçı kadına baktı. Ben baykuş gibiyimdir. Geceleri de görürüm. Ben sana göremezsin demedim. Görmezsin dedim. Çünkü o senin keskin gözlerin yok mu? Benimle olunca hemen gözyaşıyla dolu verir. Yabancı hafifçe güldü. Demek o kadar çetin cevizsin ha? Dikkat et de önce senin gözlerin yaşla dolmasın. Benim gündüzkü iyi halime bakma. Geceleri senin gibi şişkolara karşı canavar kesilirim. O zaman ağlasan da sızlasan da fayda yok. Kupriyanovna, şuna bak der gibi burnunu kıvırdı. Ama gene de yan gözle onu beğendiğini belli etmeden becerikli yabancıya bakmaktan kendini alamadı. Görürüz bakalım kimi kendini över, kimi yaya kalır, dedi. Kimin ne yaptığını sabah olunca hesaplarız. Kim mahcup olmuş, kim sabaha kadar mışıl mışıl uyumuş, o zaman anlaşılır. Getir bakalım şu patatesi, alık saksan, boş boş oturmanın yararı yok. Kupriyanovna kulübeden bir kova dolusu patates getirdi. Sonra gülümsemesini sürdürerek alçak bir iskemle üzerine yabancının karşısına oturdu. Adamın esmer, çevik parmakları altında patateslerin kabuğunun nasıl ince ince soyulduğunu, nasıl yılan gibi kıvrıldığını memnunlukla seyrederek "Görüyorum ki yalnız konuşmakta değil, işte de ustasın. Kendime iyi bir yardımcı buldum doğrusu." dedi. Yabancı çakısını hızla kaydırarak ağzını açmadan çalışıyordu. Ancak birkaç dakika sonra konuştu. Davidov nasıl? Buradaki kazaklara kendini sevdirdi mi bari? Sevdirdi ya, araları iyi. Zaten o da senin gibi gösterişi sevmez. Ama yaman adamdır. Bizim kazaklar gösterişten yanına varılmayan adamları sevmezler. Demek seninki gösterişi sevmiyor, öyle mi? Sevmez ya, kendi halinde bir adamdır. Yabancı muzip bir tavırla kalpağının altından kadına baktı. Kendi halinde demek, azıcık saf öyleyse, değil mi? Kupriyanovna karşısındakini iğnelemek için "Sen kendine saf mı dersin?" diye sordu. Pek saf sayılmam. Öyleyse Davidova ne diye saf diyorsun? Dedim ya sana, ikiniz birbirinize benziyorsunuz. Yabancı yine sustu ama arada bir konuşmaktan sakınmayan aşçı kadına yan yan bakarak bıyık altından gülümsüyordu. Güneşin neredeyse doğmak üzere olduğunu belirten al çizgi kalın bulutun altında gittikçe genişliyordu. Gece boyunca dinlenmiş olan rüzgar kanatlanmış gibi dikenli vadiden kalkarak Ta oralardan bülbüllerin çileyen gür seslerini getirdi. O zaman yabancı çakısını poturuna silerek, "Git Davidov'u uyandır, kışın doya doya uykusunu alır," dedi. Davidov kulübeden yalın ayak çıktı. Uykulu, somurtkan bir hali vardı. Yabancıya şöyle bir baktı, sonra kısık sesle, "Bölge komitesinden paket mi getirdin, ver bakalım," dedi. "Paket falan getirmedim ama bölge komitesinden geliyorum. Kunduralarını giy de gel arkadaş Davidov, seninle konuşacaklarımız var." Davidov geniş dövmeli göğsünü kaşıyarak yabancıya yukarıdan baktı. "Sanıyorum ki Sayın Bayım bölge komitesinden yetkiyle geldi," dedi. "Şimdi geliyorum." Çabucak giyindi. Çıplak ayaklarına çizmelerini geçirdi. Aceleyle meşeden yapılmış fıçının içindeki hafif küf kokan su ile yüzünü yıkadı. Sonra dışarı çıkıp pek resmi bir tavırla eğilerek kendini takdim etti. Stalin kolhozunun başkanı Semyon Davidov. Yabancı birkaç adım attı. Davidov'un ta yanına gelerek geniş omzunu kucakladı. "Bak hele, kendini amma da resmi bir şekilde tanıtıyorsun. Benim adım Ivan Nesterenko. Ben de bölge komitesi sekreteriyim. İşte seninle tanıştık ya. Gel azıcık beraber yürüyelim bakalım. Şöyle biraz konuşalım. Kolhoz başkanı arkadaşım, söyle bakalım, daha çok sürülecek yer var mı?" "Var ya, hem de epeyce. Demek ki hesapta yanlışlık yaptın." Nesterenko bunu söylerken Davidov'un koluna girmişti. Onu yavaş yavaş yeni sürülmüş olan topraklara doğru götürüyordu. Davidov ona yan yan bakarak duygularını belli etmeden, "Yanlışlık yaptım ya," dedi. Sonra birden heyecana kapıldı. İçini dökmeye başladı. "Bir kere şunu anla kardeşim. Bu köy işlerinde ben cahilin cahiliyim. Kendimi savunuyorum sanma. Ama hesapta yanlışlık varsa bu yanlışı yalnız ben yapmadım. Bu işte henüz yeniyim, sekreter arkadaşım." "Görüyorum, anlıyorum ama azıcık daha sakin konuşsak nasıl olur?" "Yalnız ben yanılmadım ki. Güvendiğiniz bütün arkadaşlar da benimle birlikte yanıldılar. Ekipleri ayırırken dengeyi iyice kuramadım. Her yere aynı kuvvette ekipler koyamadım, anlıyor musun?" "Anlıyorum, bunda korkulacak önemli bir şey yok. Ne yapalım, işi düzeltmeye çalışırsınız. O kadar üzülmeye değmez. İnsan gücü ve sürüm hayvanı olarak hiç yardım sağladınız mı?" "Sağladınsa iyi. Kuvvetleri dağıtma sorununa gelince, ileride bu işi yaparken daha dikkatli olmaya çalış. Bütün ekipler aynı kuvvette olsun. Hiç olmazsa daha otlar biçilirken bunu yapmalısın. Hele hasat zamanı ekipler daima aynı kuvvette olmalı. Bütün bunları önceden iyice hesaplaman gerekir." "Haklısın, doğrusu da bu. Neyse, şimdi gel senin sürdüğün yere gidelim. Ne kadar yer sürdün göreyim. Bakalım Leningrad işçileri don kazaklarının topraklarında nasıl iş görüyorlar. Putilovski parti sekreterine herhalde bize ne biçim adam gönderdiniz yolu şikayet mektubu göndermem gerekmeyecek değil mi?" "Orasını bilmem, kendin karar ver." Nesterenko küçük çok kuvvetli eliyle Davidov'un dirseğini sıktı. Davidov sekreterin açık, candan bir ifade taşıyan yüzüne yan gözle bakınca birden içinde öyle bir rahatlık, öyle bir huzur duydu ki elinde olmayarak o sert dudaklarında bir gülümseyiş belirdi.